Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Erkam Radyomuzun saygıdeğer dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler ve beraberinde de hayırlı Muharremler, hayırlı Aşureler diliyorum. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ne zamandan beri 12? Yer ve göğün yaratıldığı günden beri Allah katında ayların sayısı 12. O zaman her ay Allah'ın ayıdır ama uğursuz ve hayırsız ay yoktur. Ama bir kısım kardeşlerimiz, özellikle hanımefendilerin Safer ayını uğursuz saymalarına rağmen, delilsiz olarak uğursuz saymalarına rağmen hiçbir uğursuz ay yoktur ama faziletli ay var mı? Var. Bereketli ay var mı? Var. Harbin yasaklandığı aylar var mı? Var. Öyleyse Allah katında ayların sayısı 12, hepsi de Allah'ın ayıdır. Fakat bazı ayların bazı üstünlükleri vardır. Bunu da kabul edelim. Bütün bunları ne için söyledim? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Recep ve Muharrem ayı için Allah'ın ayı tabirini kullanmış. Ramazan ayının fazileti hepimizce malumdur. Haccın ifa edildiği ayların fazileti hepimizce malumdur. Bize düşen bu ayları diğer aylardan daha fazla ibadetle geçirmek, nafile oruçlarla, nafile namazlarla, Kur'an tilavetiyle, tarihi hakikatları dile getirerek anmaya çalışmaktır. Dini takvim mi diyelim, hicri takvim mi diyelim, başlangıç olarak bir Muharrem'i almıştır. Hemen teknik bir malumat olarak arz edeyim ki, Efendimiz zamanında bildiğimiz takvim yoktu, sene hesabı yoktu, sadece aylar sayılıp yaşanıp bitiriliyordu. Hazreti Ebubekir zamanında da yoktu. Hazreti Ömer zamanında da ilk dönemlerde yoktu. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'e bir senet getirildi. Senette Ramazan ayında ödeneceği yazılıyordu. Alacaklı diyordu ki, ya Emirül Müminin bu Ramazan'da ödenecekti. Bu borçlu borcunu ödemedi. Benim hakkımı bundan al dedi. Borçlu dedi ki, hayır efendim, bu Ramazan dan kasıt gelecek seneki Ramazan dedi. Hazreti Ömer zor durumda kaldı. Bunda da bir hikmet var. Dedi ki, gelin öyleyse bir sene ilan edelim, bir takvim ilan edelim. Bu bir kısım karışıklıklara sebep oluyor. Efendim, o zamana kadar zaten güneş takvimi, miladi takvim çalışıyordu ama Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de kullanılıyor muydu, kullanılmıyor muydu? Bunu ben bilmiyorum. Yoksa malumunuz Efendimiz'in doğum tarihi olarak 571, hicret 622 olarak miladi takvimlere göre tespit edilmiştir, zaman bölümleridir. Ancak bu hicri takvim başlatıldıktan sonra Efendimiz'in hayat bölümü de peygamberlik verildikten sonra veya hicretin birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı gibi olaylar yıllara göre tasnif edilmeye başladı, geriye dönülerek. Efendimizin göreviyle ilgili bi'set tabiri kullanılır. Bi'setin birinci yılı, bi'setten 3 sene evvel vesaire şeklinde değerlendirildi ama bunlar sonradan yapıldı. Buradan nereye geliyoruz? Bir hicri takvim Hazreti Ömer zamanında tespit edildi. Bu takvimin başlangıcı olarak ne olsun diye istişare açıldı. Bazı sahabiler dediler ki Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul etmiş, biz de Efendimiz'in doğumunu başlangıç kabul edelim. Bir kısmı dediler ki yok, Miraç mucizesi çok büyük bir olaydır, Miraç mucizesini kabul edelim. Bir kısmı dedi ki kuvvetli rivayet Hazreti Ali'nin teklifi, Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretini sene başı olarak kabul edelim. Yılbaşı olarak kabul edelim. Niye? Çünkü Mekke'den Medine'ye göçüş bağımsızlığın ilanıdır. Ezanın dışarıdan okunabilme ilanıdır. Okunabilme imkanının başlangıcıdır. İslam'ın devlet olmaya attığı ilk adımdır. Kabul edildi. Ondan sonraki seneler Hicri 1, Hicri 2, Hicri 3, Hicri 4 diye sayılmaya başlandı. Hatta bu takvim geriye doğru da çalıştırıldı. Ana konuya geliyorum. Hemen şu teknik malumatı da arz edeyim ki hicret Muharrem ayında olmuş değil. Hicret Ramazan'da oldu. Takvimin başlangıcı 1 Muharrem olarak konuldu. Muharrem ayının bizde apayrı bir yeri var. Bir kere Efendimiz Muharrem ayı için de Recep ayında olduğu gibi Allah'ın ayıdır dedi. Bu bir manevi işarettir. İşe tersinden bakıp da diğer aylar Allah'ın ayı değil mi canım, ne farkı var demeyi ben lüzumsuzluk, ilmi olmayan, demagojik bir teklif olarak görürüm. Muharrem ayında bir kısım olaylar olmuştu da Efendimiz onun için belki de Allah'ın ayı diye izaf etti. Rivayet odur ki deyince bu zayıf, bu güvenilir değil anlamında kullanmıyorum. Bazıları öyle kullanıyor. Hadislerde var, sünnette var diyemiyor da rivayette var diyor. Rivayet Anadolu Türkçesinde biraz içinde şüphe olan şey demektir. Hatta nereden geldi bilmiyorum da tevatür der Anadolu insanı. Yani hiç aslı yok bu haberin demektir. Halbuki hadis literatüründe tevatür, yalan üzere birleşmeleri imkansız olan cemaatin naklettiği en güçlü hadis, en güçlü sünnetin nakli şeklidir. Bunlar zaman zaman aynı kelimeler başka ülkelerde başka manada kullanıldığı vardır. Şimdi vaktimiz olmadığı için örneklere girmeyeceğim. Bizim inandığımız rivayete göre Muharrem ayında ve Aşure gününde Hazreti Adem'in, babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edildiği gün, Hazreti Nuh'un gemisinin yeryüzüne salimen indiği gün, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu, Hazreti Yusuf'un babasıyla karşılaştığı, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür diye inanıyoruz. Hatta Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Aşura günü, kelimenin aslı Aşura da Türkçe'de Aşure diye anılıyor. Yahudilerin oruç tuttuklarını gördü. Dedi ki niçin oruç tutuyorsunuz? Bugün dediler Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür. Öyle mi? Evet. Hazreti Musa bize sizden daha yakın, biz Hazreti Musa'ya sizden daha yakınız. Öyleyse biz de oruç tutacağız dedi. 10. günü, Aşure günü oruç tutunca sahabe-i kiramdan bir teklif geldi. Ya Resulallah, bugüne Yahudiler hürmet ediyorlar, Hristiyanlar da bu hürmete iştirak ediyor. Biz de 10. günde oruç tutarsak onlarla karışmış olmaz mıyız deyince, Efendimiz buyurdu ki, öyleyse seneye 9 ve 10. günü tutalım ya da 10 ve 11. günü tutalım. Şimdi artık net ifadeyi söylüyorum, sadece Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak mekruhtur. Ama yanına 9 ilave edilirse veya 11 ilave edilirse veya 9, 10, 11, 3 gün üstte tutulursa bu kerahetten de kurtululmuş olur. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan orucu başlamadan, farz kılınmadan önce Muharrem'de oruç tutuyordu. Bütün ayı değil, Aşure günü ve birkaç gün oruç tutuyordu. Ve ümmetine de tutmasını emretti. Sonra Ramazan orucu farz kılınınca Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam serbestsiniz, dileyen tutar, dileyen tutmaz dedi. Şimdi Aşure orucu da nafile bir oruçtur. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Efendim, bu olaylar, arz ettiğim olaylar olmuş, gelmiş, geçmiş. Bize ne mesaj verecek? Günümüze nasıl getireceğiz? O olaylardan biz nasıl istifade edeceğiz? Nasıl mı efendim? Hazreti Adem'in tevbesi kabul olmuş da benim tevbem ne zaman kabul olacak acaba? Onun tevbesinin kabul edildiği belli olmuş da benim tevbemin kabul edilip edilmediği de belli değil. Ben ne yapacağım? Hazreti Yunus denizin içinde, balığın karnında ve gece karanlığında iç içe üç karanlık içindeydi. Başta nefsim olmak üzere zamanımız Müslümanları ve bütün insanlar zulmün, haksızlığın, öldürmenin, ülkeleri perme perişan etme, insanları perme perişan etme, karanlıklarının iç içe ta merkezinde olması açısından Hazreti Yunus'un üç karanlığından daha derin ve daha çok karanlıklar içindeyiz. Bütün dünya ve maalesef İslam alemi de buna dahil. Çünkü Gazze'deki olaylar devam ederken Suudi Arabistan çağdaşlaşacağım diye Allah'ın haram kıldığı şeyleri normal ilan etmeyi bir vazife zannediyor. Bir başka Arap ülkesi, ora bizi ilgilendirmez diyor. Öbürleri fiilen hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. O zaman sorumuza dönelim. Hazreti Yunus Aşure günü balığın karnından, gecenin karanlığından, denizin karanlığından kurtulmuş da biz bugünkü zulümlerden, bugünkü sıkıntılardan, bugünkü haramların karnından ne zaman kurtulacağız, nasıl kurtulacağız? Bunu gündeme getirirsek o olayların bize faydası olacak. Hazreti İbrahim Nemrud'un ateşinden kurtuldu, yanmadı. Biz şehvetin ateşinden ne zaman kurtulacağız? Servetin, doyumsuzluğun ateşinden ne zaman kurtulacağız? Hazreti Yusuf babasına kavuştu. Evlatlar babalarının elini öpüp dualarını alıp boyunlarına sarılmaya ne zaman başlayacaklar? İşitmişsinizdir bir müddet evvel. Tıraş oldu da saçına bir çizgi gibi bir kesik attırdı da amcası da ona kızınca evi terk etti. Gitti bir evde, arkadaşının evinde gizli yerde yattı birkaç gün. Sonra bulundu, bir çocuktan bahsedildi. Şimdi medya yükleniyor o amcaya. E niye söyledin? Bak çocuk kaçtı, kendini de intihar edebilirdi. Efendim kendine başka zararlar da verebilirdi. Ya biz amca bağırsın çağırsın, baba bağırsın çağırsın demiyoruz ama yeğenim, yavrum, evladım bunu niye yaptırdın demiş olabilir. Kimse çocuklara dönüp de ya amcayın 3 dakikalık ses yükselmesine tahammül edemedin, 7-8 gün mahrumiyet yaşadın. Bu akıllı bir davranış mı oğlum? Amcam bunu sana söylediyse, velev ki yanlış olsa bile, peki amcacığım doğru bundan sonra yapmayacağım deseydin, ne kaybederdi? Ne kaybederdi biliyor musunuz? Bundan sonra da amca ve baba sözü dinlemeye mecbur kalır veya onların sözüne değer vererek yaşamaya mecbur kalırdı. Şimdi zaferi kazandı. Evden kaçtı ya. Baba da hayatta değilmiş, Allah rahmet eylesin. Anayı zor durumda bıraktı ya. Oho, bundan sonra ne istese onu yaptırır. Emreder. Çünkü silahını kuşandı. Yoksa evden kaçarım. Yoksa bak psikolojim bozulacak. Yoksa kendime zarar vereceğim. Yoksa okula gitmem. Şimdiki gençler bilhassa 7, 15, 20 yaş arasındaki gençler anaya babaya isyanı, itirazı, sivil itaatsizlik diye solun bize kazandırdığı mı diyeyim, içimize soktuğu mu diyelim bir tabir var. Onu başarı zannediyor, başarı kabul ediyor. Komşunun çocuğu babasına, annesine bunları kabul ettirdi de ben niye ettirmeyeceğim? Bu biraz sıkıntılara da mal olsa, bana eziyet de olsa ben bunu yapacağım ve anam babam, amcam dayım bana karışmasınlar diye. Mevcut nesil bir önceki kuşağa isyan ve itiraz etmeyi kendileri için başarı kabul ediyorlar. Ben bu durumu gelecek için tehlikeli görüyorum ve ana babalara aman çocuklarınıza dokunmayın. Zayıf getirse de karnelerinde bu niye zayıf demeyin. Sabah kalkmasa da geç kalsa da niye kalkmadın demeyin. Kahvaltıda ne istiyorsa aman onu yapın bir eksiği olmasın şeklinde davranmalarını istemesini. Çocuğun bu isteklerinden bir veya birkaçını sakın geri çevirmeyin. Bak yoksa çocuk zarar görür denilmesini asrın hurafesi, bir şehir hurafesi olarak görüyorum. Burada sözü uzatmaya gerek yoktu. Ben toparlayıp hicret konusuna geçmek istiyorum. Hazreti Musa Firavun'un şerrinden Aşure günü kurtulmuş. Biz İsrail'in şerrinden ne zaman kurtulacağız? Bu ne zulüm, bu ne had tanımama, bu ne adilik, bu ne teröristlik. Çoluk, çocuk, kadın, kız demeden beşikteki çocuklara öldüren insanların bu zulmü ne zaman sona erecek? İşte bizim Aşuramız o gün Aşura olacak. Hazreti Yusuf'un bir rivayette kuyudan kurtulduğu, bir rivayette babasıyla anasıyla kavuştuğu gün. Kuyudan kurtulma rivayetinin üzerinde 30 saniye durup sizin aklınızda kalmasını istediğim bir nakilde bulunacağım. Tapduk Emre dedi ki, kuyuya atılan Yusuf muydu, Yunus muydu? Bu önemli değil. Ama atanlar kardeşleriydi dedi. Kuyuya atılan kim? Bir kere mi atıldı? Bundan sonra atılmalar yok mu? Atanın ismi önemli değil, atanların sıfatı önemli kardeş idiler. Al bunu, miras taksimindeki kardeşlerin ihtilafına taşı. Al bunu, evler arasındaki mukayeseden dolayı kardeşlerin, eltilerin birbirleriyle olan münakaşasına, kavgasına taşı. Al bunu, Filistin'deki fetih örgütüyle diğer Hamas teşkilatının birbirleriyle çarpışmasına götür. Kardeşler birbirini uçurumdan atıyor. Cenab-ı Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin. İsrail ve Amerika meydanı bol bulmuş, istedikleri gibi zulmetmeye çalışıyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, hicri takvim Efendimizin hicretiyle dedik başlayan değil, sonradan Hazreti Ömer zamanında geriye doğru bir kararla yürürlüğe konulan bir uygulamadır. Peki ama hicret nedir? Hicret, meydanı boş bırakıp kaçmak değildir. Ya Sezai Karakoç ya Üstad Necip Fazıl'ın bir hicret tarifini duydum, çok hoşuma gitti. Söyleyene Allah rahmet eylesin, ben sözü size nakledeyim. Hicret meydanı boş bırakıp kaçma işi değil. Merkezi fethetmek için çembere kadar gerileme olayıdır dedi. Başka şekilde arz edeyim. Merkezi yeniden fethetmek için çembere kadar çekilme olayıdır dedi. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke doğumluydu. Mekke'yi de çok seviyordu. Eğer zor durumda kalmasaydım senden ayrılmam dedi. Sanki Mekke'yi bir şahıs gibi düşünerek ona hitap etti. Tıpkı Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diye dağla muhabbetini dile getirdiği gibi. Ve nitekim dinini yaşayamadığı için Yoksa Mekkelilerin, müşriklerin teklifi vardı. En zenginimiz sen ol, en güzel hanımla evlenmeni temin edelim. Mekke'nin başkanı ol ama bu La İlahe İllallah Muhammed Resulullah davasından, putlarımıza sataşmadan vazgeç dedi. Efendimiz olmaz dedi. Ya gel nöbetleşe yapalım, bir sene sen bizim putlarımıza tap. Bir sene de biz senin tarif ettiğin Allah'a ibadet edelim. Olmaz, din dedi böyle yama kabul etmez. Dinler arası diyalog fikrini ortaya atanların kulakları çınlasın. Şimdi bütün dinlerden birer parça olarak bütün insanlığa bir din uydurmaya çalışıyorlarmış. Bu ne demek? Halbuki bir güzel sözü hepiniz hatırlarsınız. 40 tane çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Güneşe tapandan ben ne alacağım? Yoga yapanlardan ben ne alacağım? Budist'ten ben ne alacağım? Haça tapan Hristiyan'dan, baba Allah'ın oğlu var diyenden ben ne alacağım? Yahudi üstün ırktır, diğer insanlar bizim için yaratılmıştır diye inanan Yahudinin dininden ne alacağım? İslam parçalanamaz bir bütündür. Başkasından da bir şey alarak kendini tamamlamaya kalkmaz. Nokta. Mekke'den Medine'ye hicret edildi. Hicretten evvel, yola çıkmadan evvel arkadaş seçildi. Arkadaş seçilmeden evvel de emanetler Hazreti Ali'ye tevdi edildi. Ne demekti efendim? Ya Ali, ben Medine'ye hicret edeceğim ama yanımda emanetler var. Benim canım tehlikede. Evimin etrafını kafirler kuşatmışlar. Beni öldürmek istiyorlar. Bir Müslümanın canı tehlikede olabilir ama emaneti ihmal edemez. Sen şu emanetleri sahiplerine ver diye Hazreti Ali'yi memur ederek bize de dedi ki, canınız tehlikede de olsa emanetler üzerinde tir tir titreyin. O emanetlerin bir özelliğini size arz edeyim mi? Hepsi Müslümanlara ait de değildi. Puta tapan da, müşrik de, kafir de mallarını Efendimiz'e getirip emanet ediyordu. Niye? Çünkü peygamber değil ama güvenilir adam diyorlardı. Buradan bize gelen mesaj ne? Ey ümmeti Muhammed, o kadar güvenilir, o kadar dürüst olacaksınız ki sadece kendi din kardeşleriniz değil, başka dinlere mensup olanlar bile mallarını, canlarını, ırz ve namuslarını size emanet edebilsin diye Efendimiz bize bir mesaj verdi. Maalesef biz kendi kendimize bile güvenemeyen, akrabalardan bile emin olamayan bir noktaya geldik. Allah bizi kurtarsın. Hazreti Ebubekir arkadaş seçti. Bize yola çıkarken arkadaşınız olsun mesajını verdi. Sevr Dağı'nın en yüksek yerine çıkarak Allah'a sığındı. Aşağılarda da sığınsaydı Allah onu korurdu ama bize bir mesaj verdi. Tevekkül, kulun elinden gelen her türlü gayreti gösterdikten sonra Allah'a sığınmanın işidir. Biz dağın tepesine kadar tırmandık. Hacca gidip gelenler, bir Sevr Dağı'na tırmananlar bilirler. Öyle kolay bir tırmanış da değil. Bugün yine bir yol, bir şeyler yapılmış. O zaman o yol da yok, yok. Peki Efendimiz ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh oraya tırmandı da takipten kurtuldu mu? Hayır. Kafirler oraya kadar çıkmadı mı? Çıktı. Hazreti Ebubekir endişe etmeye başlamadı mı? Başladı. Eğilseler bizi görecekler ya Resulallah dedi. Efendimiz, peygamberimiz, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar ümmetine moral kaynağı olacak şu cümleyi lütfetti. La tahzen innallaha ma'ana. Sakın hüzünlenme, kederlenme, telaşlanma, endişe etme. Allah bizimle beraberdir. Bir insan hasta olabilir, Allah benimle beraberdir diye inanırsa. Ölmez mi? Ölür. Ama rahat ölür, imanla ölür. Bir adam zenginken fakir düşebilir. Allah benimle beraber derse, moral bozmaktan, strese ve depresyona girmekten kurtulur. Bir insan evin yanabilir, dükkanı yanabilir, innallaha ma'ana derse rahatlar ve depresyona girmekten kurtulur. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. La tahzen ya da üzülme diye Mevlana Celaleddin-i Rumi la tahzen diye girin. Size o kadar üzülmeme reçeteleri yazacak ki Hazreti Pir, elhamdülillah diyeceksiniz. Belki sıkıntılarınıza ilaç olacak. Oradan ayrıldılar. Allah-u Teala onları gözlerden sakladı. Arif Nihat Asya diyor ki, örümcek ne göklerde ne yerdeydi. Örümcek hakkı görmeyen gözlerdeydi. Bazıları hemen akıl atına binerek, at diyeyim ben ona, başka şey diyecektim de geri çektim. Akıl atına binerek, dağın başında örümceğin ne işi var? Rivayetlerde böyle söylüyor ama güvercin kuşu oraya gitmedi, yuva yapmadı. Be kardeşim ya, bu söylenenler haşa Allah'ın gücünün yetmeyeceği şeyler mi ki? Allah'ın gücünün yetmediği şey var mı ki? Ne, nasıl olur? Allah isterse olur, bu kadar basit. Ama Arif Nihat olaya başka açıdan bakıyor. Örümcek kafirin gözündeydi diyor. Nereye baksa örümcek görecekti. Nereye baksa kuş yuvası görecekti. Yani Allah göstermedikten sonra onların görmesi mümkün değildi. Öyleyse biz Müslümanlar bugün elimizden gelen bütün gayreti sarf edip İsrail'i susturmak için ne lazımsa onu yapacak. Ondan sonra da ya Rab bize yardım et. Meta nasrullah. Ela inne nasrallahi garib. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek ya Rab? Senin yardımını bekliyoruz. Allah-u Teala da seslenecek. Dikkat edin, benim yardımım yakındır diyecek. Nasrum minallahi ve fethun garib. Allah'tan da yardım gelince fetih yakın olacak ve kolay olacaktır. İzâ câe nasrullahi vel feth. Allah'tan yardım gelip de sineler, göğüsler İslam'a açıldığı zaman, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفْوَاجًا, insanların fevç fevç, ülke ülke, kıta kıta Allah'ın dini İslam'a girdiğini göreceksin. Öyleyse فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, Allah'a istiğfar et, tesbih et, onu yücelt. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ كَانَ تَوَّابًا, çünkü o tevbeleri kabul edici, istiğfarları kabul edici, hata ve günahından sonra istiğfar eden kullarına yardımını göndericidir manasındadır yukarıyla birleştirdiğimiz zaman. Orada Allah'ın lütfuyla korundular. Medine'ye gelindi ama daha şehrin içine girilmedi. Kuba denilen yerde bazı rivayetlerde 8 gün, bazı rivayetlerde 14 gün ikamet edildi. Hemen orada bir mescit yapılmasını emretti Efendimiz. Bize ne dedi? Nereye giderseniz gidin, mescitsiz olmayın, camisiz olmayın. Bu millet, bu aziz, bu necip millet derken 86 milyonu kastediyorum. İlla ırk veya etnik köken farkı kesinlikle aklıma gelmiyor. Peygamberimizin bu mesajını iyi almış, nereye gittiysek cami yapmışız. Ne kadar güzel bir şey. Bilir kişiler dediler ki İslam'ı asırlardan asırlara camiler taşıdı. Camileri bir anda yok kabul edin, 50 sene sonra İslam unutulur. Ha, Allah unutturmaz, o ayrı bir mesele. Allah-u Teala bazı şeyleri bazı kurallara, sünnetullah dediğimiz kurallara bağlamış ya, İslam'ı asırlardan asırlara camiler taşıdı. Efendimiz de gittiğiniz yere cami yapın dedi. Bu millet Edirne'den Van'a kadar gittiği yere camiyi yaptı. Sadece oraya mı yaptı? Almanya'ya gitti, cami yaptı. Belçika'ya gitti, cami yaptı. Hollanda'ya gitti, cami yaptı. İlk giden işçimizin bir mescidi, bir seccade serecek kadar mescidi yokken şu anda Avrupa'da 5000'e yakın Türklerin yaptığı camiler oldu. Ne büyük nimet, ne büyük zafer. Köln'deki büyük camide cuma günleri sadece öğlende ezan okunuyor. Bazı eyaletlerde de senenin tamamında öğlen ikindi ezan dışarıdan okunuyormuş. Akşam yatsı ve sabah diğerleri rahatsız olur diye dışarıdan okutmuyorlarmış. Bir gün gelecek, 5 vakit ezanımız da dışarıdan okunacak. O zaman biz İzaca'yı bir daha okuyacağız. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفْوَاجًا, Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. İnnehu kâne tevvâbâ. İnnehu kâne tevvâbâ. İnnehu kâne tevvâbâ. Ne demek efendim? Allah'ın yardımı gelince fetih müyesser olacak. Ve insanları Allah'ın dinine grup grup girerken göreceksin. Öyleyse Rabbini tesbih et. Rabbinden istiğfarda bulun. Affını iste. İnnehu kâne tevvâbâ. Allah-u Teala günah işledikten sonra da kullarının tevbesini kabul eder. Yardımını çektikten sonra da yardım gönderir. Daha sonra malumunuz Medine-i Münevvere'nin içine girildi. Mescit yapıldı, Mescid-i Nebevi. Bugün sınırlarını gidenler orada görüyor, gitmeyenler televizyondan görüyorlar. İftihar ediyoruz. İmanımızı tazeliyor. Sonra Mekke, Mekke, Mekke dedi. Bize bir mesaj verdi Efendimiz. Gerek dünyevi konularda, gerek dini konularda başarılı olmak istiyorsanız doğduğunuz yerden çıkın, hicret edin. Başarı hicrettedir. Ancak doğduğunuz yeri unutmayın. Orayı ihmal etmeyin. Bak, ben Medine'de çok iyi karşılandım. Beni bağırlarına bastılar ama Mekke'yi unutmadım ve Mekke'nin fethi için Cenab-ı Allah'a yalvardım. Rüyalarıma girdi. Sonra Mekke fetholdu. Mekke'nin fethi müyesser oldu. Ama ben Medinelilere zor günümde bana yardımcı oldunuz. Şimdi de ben Mekke'yi fethettim. Hadi siz güle güle gidin demedim. Bunun bir vefasızlık olacağını düşündüğüm için zor günde bana kucak açanlarla beraber Medine'ye döndüm. Hayatımın geri kalan bölümünü Medine'de yaşadım. Şu anda da siz beni ziyaret için Medine'ye geliyorsunuz. Medine, Medine olduysa benim orada olduğumdan dolayı oldu diye bize vefa örneği, vefa dersi veriyor Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hicri yılınız mübarek olsun. Asıl hicretin günahlardan sevaplara göçmek olduğunu bilmemizi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Muharrem ayını ve Aşure gününü İsrail zulmünden kurtuluş günü olarak ilan etmemizi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Cenab-ı Allah iki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.